Ayrım 9.
Sayfa 82. Öyleyse ne güneyden ne de kuzeyden gelen gemicilerin göremeyeceği bir denizcilik işareti yapmak neden? Bu arada sorunu kör düğüm yapmak için Körfez'in kıyılarında kum çölünden başka gemicileri çekebilecek hiçbir şey olmadığını ve sivri su altı kayalıklarıyla Körfez'in tarih öncesi çağlarda bile demirlemek için hiç uygun olmadığını da belirteyim. Göğe yönelmiş bu işaret hakkındaki kuramımı destekleyen bir olgu daha vardır. İşaretten kuş uçuşu 160 kilometre ötede ancak 1930'larda keşfedilen esrarengiz çizgileriyle Nazca düzlüğü uzanır. Arkeologlar o tarihten beri kuzeydeki Pampa ile güneydeki Nazca arasındaki 50 kilometrelik alanda bulunan geometrik çizgi sistemleri, hayvan resimleri ve özenle düzenlenmiş taş parçaları üzerinde kafa yormaktadırlar. Bence bütün bunların görünüşü bir havaalanının planından farksızdır. Düzlüğün üzerinden uçan herkes altında parlayan bu çizgileri görebilir. Çok yükseklerden bile iyice belirgindirler. Kilometrelerce uzanan çizgiler kimi zaman birbirlerine paralel, kimi zaman kesişerek ya da birleşerek bir kenarı 800 metre uzunluğunda yamuklar oluşturmuş biçimde görünürler. Bu çıkmaz yolların arasında en uzunu 250 metre olan koskocaman hayvan resimleri göze çarpar. Yakından bakıldığında çizgilerin Pampa'nın sarımtırak beyaz toprak altını ortaya çıkaran ve kahverengi çöl kumlarından apaçık ayrılan derin oluklar olduğu anlaşılır. 1946 yılından beri düzlükteki çizimlerin korunması, ölçülmesi ve yorumu üzerinde çalışan ve üçgenler, dörtgenler, düz çizgiler ve sayısız hayvan resimlerini bant mezuralar ve sekstant yardımıyla kağıda geçiren Maria Ricci, daha sonra Ingenio Vadisi'nin üst kesimindeki toprakların neden yüzyıllar boyu dayanabilecek, belirgin işaretler yapmak için en uygun alan olduklarını anladı. Nazca bölgesinde yılda ortalama 20 dakika yağmur yağar. Bunun dışında kuru ve sıcak bir iklim hüküm sürer. Aşındırma görevini beraberinde kum parçacıklarını sürükleyen ve yüzeydeki gevşek maddeleri taşıyıp götüren rüzgar yapmaktadır. Geride kalan küçük çakıllar ise ısıdaki çok büyük değişmeler yüzünden sürekli olarak parçalanmaktadırlar. Üstelik üzerinde çöl cilası denilen ve okside olduktan sonra kahverengi bir parıltı yaratan bir tabaka oluşmuştu. Dev çizimleri yapanların bunların görünmesini sağlamak için yüzeydeki koyu renkli taşları kaldırmaları ve alttaki alüvyal maddelerden oluşan toprağı kazımaları yetiyordu. Ancak resimleri kimler yapmıştı ve neden, ne oldukları yalnızca çok yükseklerden, söz gelişi bir uçaktan anlaşılabilecek ölçüde büyük yapmışlardı. Ellerinde küçük ölçekli planlarını mutlak doğruluktaki dev ölçek resimlerine dönüştürebilecek çok gelişmiş bir plan uygulama sistemi mi vardı? Maria Ricci bu konuda şöyle diyor. Kendi yapıtlarının kusursuzluğunu ancak havadan kavrayabilecek olan düzenleyiciler bunları önceden tasarlayıp küçük ölçeklerle çizmiş olmalıydılar. Ama her çizgiyi tam yerine nasıl oturttukları ve alabildiğine uzanan bir sıralamayı nasıl gerçekleştirdikleri çözümü yıllarımızı alacak olan bir bilmecedir. Bilginler bugüne kadar Nazca Pampası'ndaki çizimler üzerinde gerektiğince durmamışlardır. Önce çizgilerin eski İnka yolları ya da sulama kanalları olduğunu ileri sürmüşlerdi. İki açıklama da saçmadır. Yollar neden düzlüğün ortasında başlayıp birdenbire bitsin? Eğer çizgiler yoksa neden bir koordinatlar sistemine bağlı olarak kesişsinler? Ve yolların amacı bir noktaya en kısa biçimde ulaşmak olduğuna göre buradakiler neden pusudaki yönlere yönelmişlerdir ve sulama kanalları neden kuş, örümcek ve yılan biçiminde olsun? Nazca düzlüğünün sırrını açığa çıkartmak için en uzun süre ve en geniş biçimde çalışmış olan ve araştırmalarının sonucunu 1968'de yayımlanan Çölün Sırrı adlı kitabında anlatan Maria Ricci bu yorumları reddeder. Ricci'ye göre çizimler dinle ilgili olmasının yanı sıra bir takvimle de bağıntılıdır. Ancak işaretlerin gökyüzü incelemelerini yok olmayacak biçimde sonsuzluğa iletmek amacında olduğunu düşünen Ricci şu kaydı koymaya gerek duymuştu. Bütün çizgileri astronomik açıdan açıklamanın mümkün olup olmadığı kesin değildir. Çünkü bunların bir bölümü, kuzey-güney çizgileri dahil, söz konusu olan çağlarda ufukta görünen herhangi bir yıldızla bağıntılı değildir. Ama çizgilerin çizilmesindeki amaç yalnız ufukta değil, ufkun üstündeki takım yıldızları da göstermekse, ortaya pek çok açıklama çıkar ki bunların birini bile kanıtlamak zor duruma gelir. Maria Ricci'nin Nazca'daki geometrik çizimler hakkındaki yorumlarımı paylaşmadığını biliyorum. Çünkü incelemelerinin bugüne kadarki sonuçları böylesine cüretli bir görüşü haklı çıkaracak biçimde değil. Buna rağmen kuramımı açıklamak isterim. Geçmişte bir gün bilinmeyen akıllı yaratıklar bugünkü Nazca kasabası dolaylarındaki bir alana inmişler ve dünya çevresinde kullanacakları uzay gemileri için bir havaalanı yapmışlardı. Düzlükte böylece iki pist oluşmuştu. Belki de pistleri bizce bilinmeyen bir ham maddeyle işaretlemişlerdi. Başka örneklerde olduğu gibi görevlerini tamamlayınca kendi gezegenlerine dönmüşlerdi. Ancak bu varlıkların çalışmalarını izleyen ve geniş çapta etkilenen ön İnka kabileleri bu tanrıların dönüşünü büyük bir özlem içinde beklemeye başlamışlardı. Yıllarca bekledikten sonra istediklerinin yerine gelmediğini görmüşler ve tıpkı tanrıların yaptığı gibi düzlükte yeni çizgiler yapmışlardı. Böylece ilk iki pistin uzantıları ortaya çıkmıştı. Ama tanrılar hala görünürde yoktu. Bir yanlışlık mı yapılmıştı? Yüce varlıkların canını sıkacak bir şey mi olmuştu? Sonunda bir rahip, tanrıların yıldızlardan geldiğini hatırlayarak çağrı çizgilerini yıldızlara göre yapmalarını öğütledi. Böylece çalışmalar yeniden başladı ve ortaya takım yıldızlara bağlı olarak yapılmış çizgiler çıktı. Ama tanrılar gelmemekte direniyorlardı. Bu süre içinde birçok kuşak doğmuş ve ölmüştü. Bilinmeyen kozmonotlarca yapılan asıl pistler çoktan birer yıkıntı olmuşlardı. Yeni kuşaklar göklerden inen tanrıları yalnızca sözlü kaynaklardan biliyorlardı. Rahipler bu kayıtları kutsal geleneklere dönüştürüyor, halk ise hiç durmadan bir gün dönerler umuduyla tanrılara yeni işaretler yapıyordu. Çizgilerle yapılan yakarışların yarar vermediğini görünce toprağa geniş hayvan resimleri çizmeye koyuldular. Başta uçuşu simgeleyen kuş resimleri çiziyorlardı ama daha sonraları hayal güçleri, örümcek, maymun ve balıkların ana çizgilerini ortaya koydu. Elbette bu Nazca'daki resimlerin bir varsayım biçiminde açıklamasıdır ama buna benzer bir olaylar dizisi yer almış olamaz mı? Hayvan simgelerini ve pis koordinatlarının ancak çok yükseklerden bakılınca bir biçim kazandığını gördüm, bunu herkes görebilir. Ama hepsi bu değil. Nazca dolaylarındaki kaya yüzlerinde, kafalarında İsa tasvirlerindeki haleleri andıran ışınlar fışkıran adamların resimleri vardır. Nazca, Pisco'dan kuş uçuşu 160 kilometre uzaklıktaydı. Bunu düşünürken birden beynimde bir şimşek çaktı. Pisco körfezindeki işaretle Nazca düzlüğündeki çizgiler ve Tiahuanaco platosundaki harabeler arasında bir ilinti var mıydı? Bu üç nokta haritada çok küçük bir açı sapması dışında düz bir çizgiyle birleştirilebiliyordu. Ancak Nazca düzlüğü bir iniş alanı, Pisco'daki üç kollu şekilde iniş alanının yönünü gösteren bir işaretse, Nazca'nın güneyinde de bu türden işaretler bulunması gerekirdi. Çünkü bütün astronotların kuzey yönünden, yani Pisco doğrultusundan uçacakları düşünülemezdi. Gerçekten de Nazca'nın 400 kilometre uzağında, Güney Peru kasabası Molendo yakınlarındaki kaya yüzlerinde ve Şili eyaleti Antofagasta'nın çöl ve dağlarında anlamı ve amacı henüz açıklanamamış olan büyük işaretler vardır. Birçok yerde dik açılar, oklar ve basamakları eğri merdivenler seçilebilir. Kimi yerlerde ise içleri kısmen süslerle doldurulmuş, dikdörtgenlerle kaplı büyük tepeler görülür. Haritadaki bir çizgi doğrultusunda bulunan dik kaya yüzlerinde içe bükülmüş ışınlarıyla daireler ve içleri satranç tahtasını andırır biçimde doldurulmuş yumurta benzeri yuvarlaklar vardır. Bu arada Tarapacá çölündeki bir tepe eteğinde dev bir robot bulunmaktadır. Şili gazetesi El Mercurio 26 Ağustos 1968'de Nazca'dan kuş uçuşu 750 kilometre uzaklıktaki bu buluntuyu hava fotoğrafçılığıyla yeni arkeolojik keşifler başlığı altında kamuoyuna duyurdu. Bir grup uzman, havadan yeni bir arkeolojik keşif yapmayı başarmışlardır. Şili'nin kuzeyine düşen Tarapacar çölü üzerinde uçarlarken kumlara çizilmiş bir adam resmine rastlamışlardır. Resim 100 metre boyundadır ve ana çizgileri volkanik kökenli taşlarla belirlenmiştir. 200 metre yüksekliğindeki boş bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Bilimsel çevreler, tarih öncesi incelemelerinde bu tür hava araştırmalarının büyük önemi olduğu kanısındadırlar. Araştırma grubunun üyeleri robotun 100 metre boyunda olduğunu belirtmektedirler. Gövdesi sandık gibi dikdörtgen, bacakları düz ve kafası kare biçimindedir. İnce bir boyun üzerine oturtulmuş kafasından eşit uzunlukta 12 düz anten çıkmaktadır. Gövdenin iki yanına kalçadan dize kadar üçgen biçiminde ve sesten hızlı savaş uçaklarının kanatlarına benzeyen çıkıntılar tutturulmuştur. Bu buluntuyu Şili Kuzey Üniversitesi'nden Lautaro Nunes, General Eduardo Jensen ve Amerikalı Dilbert Turo'ya borçluyuz. Gerçekten heyecan uyandıran bu buluş, Antofagasta Arkeoloji Müzesi yöneticisi Bayan Guacol da Bosset'in yaptığı ikinci bir keşif uçuşundan sonra kesinlik kazanmıştır. Bosset, 5 kilometrelik bir alanda bulunan bir dizi başka resminde havadan fotoğraflarını çekmiş ve önceki buluntuyu doğrulamıştır. Şili'nin Santiago kentinde çıkan hükümet gazetesi El Arauco, 1968 yazında şunları yazıyordu. Şili'nin sürüp giden merakımızı giderecek birine ihtiyacı vardır. Çünkü ne Gay ne de Domeyko, arkeologlar, kimi kişilerin suni olarak, kimi kişilerin de başka bir gezegenden gelen varlıklar tarafından yapıldığını ileri sürdükleri El Enladrillado platformu hakkında hiçbir şey söylememişlerdir. El Enladrillado'daki keşiflerle ilgili açıklamalar 1968 Ağustos'unda yapılmıştı. Kayalarla kaplı plato 3 kilometre uzunluğunda ve zamanın aşındıramadığı yerlerde 800 metre genişliğindeydi. Amfiteyatra benzeyen bu alanı yapanlar eğer insansa efsanevi insanüstü güçte kişiler olmalıydı. Çünkü alana yerleştirilen taş blokların her biri 4 ile 5 metre yükseklikte ve 7 ile 8 metre uzunluktaydı. Bölgede o günlerde yaşayanlar dev bile olsalar eldeki ölçülere göre iri devler sayılırlardı. Taş iskemlelerden bir yargıya varılacak olursa bu yaratıkların incik kemikleri 4 metreye yakındı. Hangi hayal gücü bir takım ölümlü yaratıkların bu blokları amfiteyatr oluşturacak biçimde bir araya getirdiklerini düşünecek kadar zengindir? Şili Talca gazetelerinden La Manana 11.8.1968 günü soruyor. Bu yer tanrılar için bir iniş alanı olabilir miydi? Kuşkusuz evet. Daha ne isteyebiliriz? El Enladrillado platosuna ancak atla gidilebilir. Orto Alto de Vicques köyünden çıkıp 3 saat at sırtında yol alarak 1260 metre yükseklikteki hedefe varılır. Tepedeki volkanik bloklar ancak özenli bir işleme sonunda elde edilebilecek türden pürüzsüz yüzeylere sahiptirler. Platoda ayrıca 1 kilometre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde kısmen kesintilere uğramış bir iniş düzlüğü de açıkça görülür. Bilginler düzlüğün dolaylarında her biri 10 bin kilo ağırlığında ve geometrik olarak biçimlendirilmiş 233 taş bloğu işlemiş olduğu ileri sürülen tarih öncesi araçlar bulmuşlardır ve hala bulmaktadırlar. Şili'de El Sur'da çıkan Concepción gazetesinin 25.8.1968 günkü sayısında yer alan bir yazıda El Enladrillado platosundan esrarengiz bir yer olarak söz edilmektedir. Bölge bütün tarih öncesi geleneklerin gizlendiği bölgeler gibi gerçekten çok esrarengizdir. Kişi bakışlarını batıya çevirdiğinde üstünde kondor ve kartalların uçtuğu geniş uçurumlar, onların ardında sessiz gözcüleri andıran yanardağlar görülür. Batıdaki tepeler yönünde içinde insan eli tarafından yapılmış çalışma izlerinin bulunduğu 100 metre derinliğinde doğal bir mağara vardır. Günümüzde bilginler taş çağı adamının bir obsidyan, türlü lava birikimlerinden oluşan cam benzeri çok sert bir taş, damarı kazarak endüstriyel yeteneklerini içinde metal bulunan araçlar biçiminde göstermek istediklerini ileri sürerek kendi kendilerini oyalarlar. Bu görüşü benimsemiyorum. Taş çağı adamının elinde içinde metal bulunan araçlar bulunması uzak bir ihtimaldi. günümüzdeki kuramın doğru olamayacağı kanısındayım. Arkeolojik ve jeolojik incelemeler sırasında bilginler, devrik durumda bile yerden yüksekliği 2 metre olan ters dönmüş, tek parça taştan bir anıt buldular. Anıtı büyük güçlüklerle doğrulttuklarında altta kalan yüzde birçok surat bulunduğunu gördüler. Paskalya Adası'nı çevreleyen sorular ormanına katmaya değen bir bilmeceydi bu. Bir başka dikkat çeken buluntudan söz etmeden geçemeyeceğim. Platon'un ortasında çevreleri 1-1,5 metre arasında değişen 3 iri kaya bulunmuştu. Kayaların ölçüleri alınırken ikisinin pusulanın kuzey-güney doğrultusunda ve tam bir doğrulukla yerleştirildiği ortaya çıktı. İki kayadan üçüncüye çekilen bir çizgi ufku çok küçük bir sapmayla güneşin yazın en yüksek noktaya ulaştığı yerde kesiyordu. Burada da tükenmiş bir soyun peşlerinde hayret uyandırıcı bir astronomi bilgisi mi bıraktığını, yoksa atalarımızın daha yüksek bir iş peşinde mi olduklarını sormalıyız. Geçmişten kalan böylesine kesin bir delil, rastlantı diyerek geçiştirilemez. Şili başkenti Santiago'da çıkan El Mercurio gazetesine 26.8.1968 günü yazdığı yazıda, bilimsel gezinin önderi Humberto Sannataro Bonaut, bölgede bilinmeyen eski bir kültürün iş başında olduğunu, çünkü bölge yerlilerinin hiçbir zaman böylesine bir başarıya ulaşacak yetenekte olmadıklarını savunan görüşü desteklediğini açıkladı. Ama diyordu Bonaut, birileri mutlaka Platon'un her türden uçan araç için birinci sınıf bir iniş alanı olduğunu biliyordu. Bu, göğe yönelmiş işaretler olabilecek simetrik düzendeki 233 taş bloğu açıklayabilir. El Enladrillado platosundaki son buluntuların ayrıntılarına girmemin iki nedeni vardır. Birincisi, bunların Avrupa'da oldukça ufak bir uzman kitlesi dışında hiç bilinmemeleridir. İkincisi de, Pisco Körfezi'nin Şili'nin en kuzeyine kadar uzanan ve üzerinde kozmonotlar için yapılmış iniş alanları bulunan düz bir çizginin başlangıç noktası olduğu biçimindeki kuramıma tam bir uygunluk göstermeleridir. Eski kültürlerin yaratıcıları çoktan kaybolup gittikleri halde artlarında bıraktıkları izlerle bize sorular yöneltmekte ve meydan okumaktadırlar. Bu sorulara ve meydan okumaya karşılık verebilmek için arkeolojik araştırma enstitüleri kendi hükümetlerinden, hatta belki uluslararası bir kuruluştan incelemelerini düzene koymaya ve sıklaştırmaya yarayacak yeterli yardımları alabilmelidirler. Endüstriyel ulusların geleceği araştırmak için milyonlarca lira harcamaları gerekli ve yerinde bir harekettir. Ama bu yüzden geçmişe yönelik araştırmaları modern bir kül kedisi gibi hor görmeleri doğru mudur? Bir gün uluslar arasında askeri bir sır niteliği kazanacak ölçüde önem verilen arkeolojik araştırma yarışı başlayabilir. İşte o zaman ortaya Ay'a ilk inişte gördüğümüz türden bir durum çıkacaktır. Ancak bu durumda başlayacak olan yarışta yarar sağlama her şeyden daha önemli olacaktır. Bu bakımdan modern araştırmalar yapıldığı takdirde geçmişimizi teknolojinin yararına çözmeye yarayacak bir dizi bölgeden söz edeceğim. Kaliforniya'daki Santa Rosa Adası'nda C14 yöntemiyle 29.600 yıllık olduğu saptanan yerleşme kalıntıları bulunmuştur. İspanya'nın Ponda kasabasının 20 kilometre güneyindeki bir vadide La Pileta mağarası vardır. Bu mağarada M.Ö. 30.000 yılından 6.000 yılına kadar insanların yaşadığı ispatlanmıştır. Duvarlarda belirli bir üslup içinde çizilmiş garip işaretler vardır. Bunlar laf olsun diye yapılmış değillerdir. Çünkü üstün bir üslupla çizilmiş olmaları bir yana sık sık tekrarlanmaktadırlar. Bir tür yazı olmaları mümkündür. Güney Sahra'daki Enedi dağlarında Peter Fox tarafından Afrika'nın başka hiçbir yerinde görülmeyen türden kadın figürleri bulundu. Kayalara kazılmış figürler elbiseliydi ve gövdelerinde Güney Pasifik'tekilere çok benzeyen dövmeler vardı. Güney Sahra ile Pasifik adaları arasındaki uzaklık kuş uçuşu 25 bin kilometredir. Afrika ve Avrupa'daki mağara duvarlarındaki resimlerde görülen dolambaçlı yollar uzun süreden beri bilinmekteydi. Ancak bu karmaşık yol resimlerinin ne anlama geldiğini henüz kimse çözememiştir. Ne var ki aynı labirent simgeleri Güney Amerika'nın mağara duvarlarında, özellikle Arjantin'de, Territorio Nacional de Santa Cruz ve Territorio de Nuyen dolaylarında bulunmuşlardır. Bütün bunları yaratan ressamlar arasında bir düşünce alışverişi mi vardı? Aynı simgelerin tekrarı başka nasıl açıklanabilir? Arjantinli bilgin Juan Moris, eski Cuito krallığında İspanyolların fethinden bile önce Macarca konuşulduğunu göstermiştir. Aynı aile adlarına, aynı yer adlarına ve aynı gömme adetlerine rast gelinmiştir. Eski Macarlar bir ölüyü gömerken şu sözlerle uğurlarlardı. O büyük ayı takım yıldızında kaybolacaktır. Ve Güney Amerika'nın Cuichi ve Cocachcuy vadilerindeki mezar tümseklerinin üzerinde büyük ayının 7 yıldızının aslına sadık resimleri vardır. Peru'nun Cusco, Macu, Picu yönündeki Apurimac ırmağıyla Abancay arasında bulunan küçük bir tepede, tarih öncesinden kalma 2.50 metre yüksekliğinde ve 11 metre çapında bir taş vardır. Piedra de Sayhuite adı verilen taşın üzerinde görkemli teraslar, tapınaklar ve büyük ev kümelerinin kabartmaları dışında garip lağım kabartmaları ve henüz okunamayan bir yazı bulunmaktadır. Aynı bölgedeki benzer kabartmalar Rumi Huasi ve Inti Huasi adlarıyla bilinirler. Rumi Huasi'de 1.40 metre boyunda bir dua hücresine sahip bir tapınak modeli görülür. 1967 Şubat'ında tanınmış Amerikan dergisi National Geographic, Japon adalarından Hokkaido'da yaşayan küçük Ainus kabilesini konu alan bir yazı yayınladı. Ainuslar bugün bile sarsılmaz bir inançla uzaydan gelen tanrıların soyundan geldiklerini ileri sürer ve bunu efsanelerinde tekrarlarlar. Vatikan'da M.Ö. 6. yüzyıldan kalma bir vazoda Tanrı Apollon denizin üzerinde uçarken görülmektedir. Apollon 3 uzun bacağı olan bir tür deniz kabuğunda oturmakta ve lir çalmaktadır. Kabuk 3 büyük kartal kanadıyla uçmaktadır. Tabasco'daki Meksika, Villahermosa Açık Hava Müzesi'nde özenle kazılmış tek parça taştan anıtın üzerinde üç kenarı kaplayacak biçimde yapılmış ejderhaya benzer bir yılan resmi vardır. Hayvanın içinde oturduğu yerde öne eğilmiş ve iki yana açtığı bacaklarını havaya kaldırmış bir adam görülmektedir. Adamın tabanları, pedalları kullanmakta, sol eli bir vites koluna dayanmakta, sağ eli ise bir küçük çanta tutmaktadır. Başında alnını, kulaklarını ve çenesini saran, yüzünü açıkta bırakan bir başlık vardır. Dudaklarının tam karşısında mikrofon olarak nitelendirilebilecek bir aygıt durmaktadır. Oturan figürün üzerindeki giysi ve başlığı sıkı sıkıya birbirine tutturulmuştur. Ur'daki kral mezarlığında bulunan geniş bir bakır keskide, yukarıdan aşağıya doğru bakıldığında şunlar görülür. 5 top, hoparlöre benzeyen küçük bir kutu, yan yana duran ve altlarından ışınlar çıkaran tamamen modern 2 roket, birkaç ejderha benzeri figür ve gemini kapsülünün doğru bir kopyası. 5500 yıl önce bunları yapan sanatçının gıpta edilecek bir hayal gücü varmış doğrusu. Señor Gerardo Naiman'ın Hacienda Casa Grande, Trujillo, Peru özel koleksiyonunda iki dikkate değer toprak kap vardır. Kaplardan biri 22 santimetre yüksekliğindedir. Palenque'deki roket kullanan tanrı Kukulkan kabartmasındakiler kadar belirgin motoru ve egzozu bulunan bir tür uzay kapsülünü temsil etmektedir. Köpeğe benzeyen bir hayvan, ağzı ardına kadar açık olarak kapsülün üstüne çömelmiştir. İkinci kap, iki elinin işaret parmağıyla bir hesap makinesini ya da kumanda tablosunu kullanan bir adamı göstermektedir. Bunun yüksekliği 40,5 santimetredir. Her iki parça da Peru'nun kuzey kıyısındaki Chicama Vadisi'nde bulunmuştur. Hayır, sonuna gelmedik. Geçmişin karanlıklarından çıkarak geleceğe işaret eden büyük buluşların ancak başlangıcındayız. 9. Bölüm. Paskalya Adası, tükenmeyen bir konu. Üzerinde insan yaşayan Güney Denizi adalarının hemen hepsinde bilinmeyen büyük kültürlerin kalıntıları vardır. Açıklanması imkansız, çok gelişmiş bir teknolojiden arta kalanlar, bütün esrarengizlikleriyle ziyaretçilere bakmakta, onları tahmin yürütmeye ve kuram oluşturmaya kışkırtmaktadır.